İkinci ayrım. İnsanlık, gerçeğin, adaletin ve güzelliğin arayışını sürdürüyor. Gerçeği arıyoruz çünkü zihnimizde depoladığımız yalanlara inanıyoruz. Adaleti arıyoruz çünkü sahip olduğumuz inanç sisteminde adalet yok. Güzelliği arıyoruz çünkü kişi ne kadar güzel olursa olsun o kişinin güzelliğine inanmıyoruz. Her şey zaten içimizde olduğu halde gerçeği, adaleti ve güzelliği umutsuzca dışarıda aramayı sürdürüyoruz. Arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Bulunacak bir gerçek yok. Başımızı nereye çevirirsek çevirelim, gerçeği her şeyde görebiliriz. Ama zihnimizde depoladığımız anlaşma ve inançlar gerçeği görmemizi engelliyor. Gerçeği göremiyoruz. Çünkü körüz. Sahte inançlar gözlerimizi kör etmiş durumda. Bu nedenle haklı olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Başkaları haksız, biz haklıyız. İnandığımız şeylere güven duymaya ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu inançlar bizim acılarımızı yaratıyor. Adeta bir sesin içinde yaşıyoruz ve bu ses burnumuzun ötesini görmemizi engelliyor. Bu ses bir rüya. Sizin hayatla ilgili bireysel rüyanız. Bu rüya kim olduğunuzla ilgili inanç ve kavramlarınızdan, kendinizle, başkalarıyla, hatta Tanrı'yla yaptığınız anlaşmalardan oluşuyor. Tüm zihniniz sesin ta kendisi. Toltekler buna mitote diyor. Zihniniz binlerce kişinin aynı anda konuştuğu ve kimsenin birbirini anlamadığı bir rüya. İnsan zihninin durumu işte budur. Büyük mitote. Bu büyük mitote yüzünden gerçekte kim olduğunuzu göremiyorsunuz. Hindistan'da buna mitote maya diyorlar. Bu illüzyon anlamına geliyor. Kişiliğin ben sandığı şey. Kendinizle ve dünya ile ilgili inandığınız her şey, zihninizdeki tüm kavramlar ve programlamalar mitotedir. Gerçekten kim olduğumuzu göremiyoruz. Özgür olmadığımızı göremiyoruz. Bu yüzden insanlar hayata karşı çıkıyor. Yaşamak insanların en büyük korkusu. Ölüm, sahip olduğumuz en büyük korku değildir. En büyük korkumuz yaşamak için risk almaktan korkmamızdır. Gerçekte kim olduğumuzu ifade ederek yaşayabilme riskini almaktan korkuyoruz. Sadece kendimiz olarak yaşamaktan korkuyoruz. Hayatımızı, başka insanların taleplerini, beklentilerini karşılamaya çalışarak yaşamayı öğrendik. Başka insanların bakış açılarına uygun olarak yaşamayı öğrendik. Çünkü kabul edilmemekten, başkası için yeterince iyi olamamaktan korkuyoruz. Ehlileştirme sürecinde yeterince iyi olabilmeye çabalamak için zihnimizde bir mükemmellik imgesi yaratırız. Herkes tarafından onaylanmak ve kabul görmek için nasıl olmamız gerektiğine dair bir imaj yaratırız. Özellikle anne, baba, kardeşler, din adamları ve öğretmenlerimiz gibi bizi sevmesini istediğimiz kişileri memnun etmeye çalışırız. Onların gözünde yeterince iyi olabilmek için mükemmellik imajı yaratırız. Ama bir türlü bu imaja uygun olamayız. İmajı biz yaratırız ama bu imaj gerçek değildir. Asla bu imaja uygun mükemmellikte olamayız. Asla. Mükemmel olmadığımız için de kendimizi reddederiz. Bu öz reddedişin boyutu, yetişkinlerin onurumuzun ne kadar etkin bir biçimde zedelediği ile doğru orantılıdır. Yeterince ehlileştirildikten sonra artık sorun başkaları için yeterince iyi olmak değildir. Kendimiz için yeterince iyi değilizdir. Çünkü kendi mükemmellik imajımıza uygun değilizdir. Olmayı arzu ettiğimiz gibi olamadığımız için, olmamız gerektiğine inandığımız gibi bir olamadığımız için kendimizi affedemeyiz. Mükemmel olamadığımız için kendimizi affedemeyiz. Olmamız gerektiğine inandığımız gibi olmadığımızı biliriz. Bu yüzden kendimizi sahte, riyakar, dürüst olmayan biri gibi hissederiz. Kendimizi gizlemeye çalışırız. Olmadığımız biri olduğumuz imajını vermeye, kendimizi öyleymişiz gibi göstermeye çalışırız. Bunun sonucunda kendimizin suni olduğunu hissederiz ve başkalarının bunu görmesini engellemek için sosyal maskeler giyeriz. Başkalarının bizim göründüğümüz gibi olmadığımızı keşfetmelerinden çok korkarız. Başkalarını da kendi mükemmellik anlayışımıza göre yargılarız. Doğal olarak onların da asla bizim beklentilerimizi karşılaması mümkün olmayacaktır. Başkalarını memnun etmek adına onurumuzdan feragat ederiz. Başkalarından kabul görmek adına bedenimize zarar vermeyi bile göze alırız. Ergenlik çağında gençlerin sırf diğer gençler tarafından reddedilmemek için drug, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Gençler esas problemin kendilerini kabul etmemek olduğunun farkında değil. Kendilerini reddediyorlar. Çünkü göründükleri gibi değiller. İstedikleri gibi olamadıkları için de utanç ve suçluluk duygusu hissediyorlar. İnsanlar olmaları gerektiğine inandıkları gibi olmadıkları için kendilerini sonu olmayan bir cezaya mahkum ediyorlar. Kendisini çok fazla horlayarak ve taciz ederek cezalandıran insan bununla da yetinmiyor. Başkalarını da onu sömürmesi, horlaması ve kullanması için kullanıyor. Ama hiç kimse bizi kendimizden daha fazla sömüremez. Hiç kimse bize kendimizin zarar verdiğinden daha fazla zarar veremez. Bize zarar veren içimizdeki yargıç, kurban ve inanç sistemimizdir. Evet, insanlar annelerinin, babalarının, karılarının, kocalarının kendilerini sömürdüğünü, kullandığını, suistimal ettiğini söylüyor. Ama biz bunun çok daha fazlasını kendimize yapıyoruz. İçimizdeki yargıçtan daha kötü bir yargıç olamaz. Başkalarının önünde bir yanlış yaptığımızda hatamızı kabul etmeyip örtbas etmeye çalışırız. Ama kendi başımıza kalır kalmaz yargıç öylesine üzerimize gelir ki, suçluluk duygusu öylesine güçlüdür ki kendimizi aptal, kötü ve değersiz hissederiz. Tüm hayatınız boyunca hiç kimse kendinize verdiğiniz zarar kadar size zarar vermedi. Sizi sömüremedi. Öz zararınızın sınırı ölçüsünde başkalarının size zarar vermesine izin verirsiniz. Eğer birisi size, sizin kendinize verdiğiniz zarardan daha fazla zarar vermeye kalkarsa, sizi kendinizden daha fazla sömürmeye çalışırsa, o insandan uzaklaşırsınız. Ama sizi sizden birazcık az sömürdükleri ve zarar verdikleri sürece o ilişkiyi sürdürürsünüz ve sonuna kadar tolerans gösterir ve buna katlanırsınız. Kendisini çok fazla horlayan, hor gören biriyseniz, birisinin sizi dövmesine, aşağılamasına, size pislikmişsiniz gibi davranmasına bile katlanırsınız. Niçin? Çünkü inanç sisteminiz şöyle der: bunu hak ediyorsun. Bu kişi benimle kalarak bana katlanıyor. Ben sevgi ve saygıya layık biri değilim. Ben değerli biri değilim. Yeterince iyi değilim. Başkaları tarafından kabul görmeye ve sevilmeye her birimizin ihtiyacı var. Ama öncelikle kendimizi kabul etmeyi ve sevmeyi bilmiyoruz. Kendimize duyduğumuz öz sevgi ne kadar çoksa öz zarar da o kadar az olur. Öz zarar öz reddedişten kaynaklanır. Öz reddediş ise mükemmellik imajına sahip olup asla bu ideale, bu mükemmelliğe erişememekten kaynaklanır. Kendimizi reddetmenin nedeni mükemmellik imajına sahip olmamızdır. Bu nedenle kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyiz. Bu nedenle başkalarını olduğu gibi kabul etmeyiz. Yeni bir rüyanın başlangıcı. Kendinizle, başka insanlarla, Tanrı'yla, toplumla, anne babanızla, eşinizle, çocuklarınızla, yaşam rüyanızla binlerce anlaşma yaptınız. Ama bunların içindeki önemli anlaşmalar kendinizle yaptığınız anlaşmalardır. Bu anlaşmalarda kendinize kim olduğunuzu, ne hissettiğinizi, neye inandığınızı ve nasıl davrandığınızı belirlediniz. Sonuca kişiliğimiz diyorsunuz. Bu anlaşmalarda şunları söylüyorsunuz: ben buyum. Bunlara inanıyorum. Bazı şeyleri yapabilirim, bazı şeyleri yapamam. Bu gerçek, bu fantezi. Bu mümkün, bu imkansız. Tek bir anlaşma büyük bir problem yaratmaz. Ama bizim acı çekmemize, yaşamda başarısız olmamıza neden olan birçok anlaşmamız var. Eğer doyumlu ve haz dolu bir yaşam sürmek istiyorsanız, korku temelli anlaşmalarınızı feshetme cesaretini göstermeniz gerekiyor. Bireysel gücünüze sahip çıkmanız gerekiyor. Korku temelli anlaşmalar çok enerji emerek bizi tüketir. Sevgi temelli anlaşmalarsa az enerjiyle çok şey yaratır ve daima ekstra enerjiye sahip oluruz. Her birimiz bir miktar bireysel güçle doğarız ve bu gücü her gün biraz daha artırabiliriz. Ne yazık ki tüm bireysel gücümüzü önce tüm yaptığımız anlaşmaları yaratmakla, sonra da bunlara uymaya çalışmakla tüketiriz. Sonuçta kendimizi güçsüz hissederiz. Sadece günlerimizi idare etmeye, var olmaya yetecek kadar gücümüz kalır. Anlaşmalarımızı sürdürmek için ziyan ettiğimiz gücümüz bizi toplumsal rüya içinde tutsak kılar. Küçücük bir anlaşmayı bile değiştirme gücünü kendimizde bulamazken tüm bireysel rüyamızı nasıl değiştirebiliriz ki? Eğer yaşamımızı yöneten anlaşmalarımızın farkında olursak ve yaşam rüyamızdan hoşnut değilsek, anlaşmaları değiştirmemiz gerekir. Nihayet anlaşmaları değiştirmeye hazır olduğumuz noktada enerjimizi çalan korku temelli anlaşmalarımızı değiştirmeye yardımcı olacak çok yönlü 4 anlaşma vardır. Sizi tüketen her anlaşmayı bozduğunuzda onu yaratmada kullandığınız tüm enerji açığa çıkarak size geri döner. Eğer 4 yeni anlaşmayı kabul ederseniz bu yeni anlaşmalar eski anlaşmalarınızın tümünü değiştirmek için gereken bireysel gücü de beraberinde getirecektir. 4 anlaşmayı yapabilmek için çok güçlü iradeye sahip olmanız gerekiyor. Ama yaşamınızı bu anlaşmalar doğrultusunda yaşamaya başlayabilirseniz, yaşamınızdaki dönüşüm şaşkınlık verici boyutlarda olacaktır. Cehennem dramasının gözünüzün önünden kaybolduğuna tanık olacaksınız. Cehennem rüyasının içinde yaşamak yerine yeni bir rüya yaratacaksınız. Bireysel cennet rüyanızı. Birinci anlaşma. Kullandığın sözcükleri özenle seç. İlk anlaşma 4 anlaşmanın en önemlisidir ve aynı zamanda uyulması en zor olan anlaşmadır. Sadece bu anlaşma ile bile dünyadaki cennet denilen varoluş boyutuna erişebilirsiniz. Birinci anlaşma kullandığınız sözcüklerde kusursuz olabilmenizdir. Bu çok basit görünüyor değil mi? Ama çok, çok güçlüdür. Neden sözcükleriniz? Sözler sizin yaratma gücünüzdür. Sözleriniz size doğrudan Tanrı'dan gelen armağandır. İncil evrenin yaratılışından şöyle bahseder. Önce söz vardı. Tanrı sözdür. Söz Tanrı'dır. Yaratıcı gücünüzü sözle ifade edersiniz. Her şeyi söz aracılığıyla gerçek kılarsınız. Hangi dili konuşursanız konuşun, niyetiniz söz aracılığıyla şekil bulur. Rüyalarınız, hissettikleriniz ve gerçekten kim olduğunuz söz ile ifade bulur. Söz sadece bir ses ya da yazı sembolü değildir. Söz bir güçtür. Kendinizi ifade etme ve iletişim kurma gücüdür. Sözle düşünürsünüz. Düşünmekte kullandığınız sözlerle yaşamınızdaki olayları yaratırsınız. Siz konuşabiliyorsunuz. Dünyada başka hangi hayvan konuşabiliyor? Söz, insan olarak sahip olduğumuz en güçlü araçtır. Söz, büyü aracıdır. Ama iki yanı keskin kılıç gibi sözünüz en güzel rüyayı da yaratabilir, etrafınızdaki her şeyi de yok edebilir. Kılıcın bir yanı sözün kötüye kullanımıdır. Bu kullanım cehennemi yaratır. Diğer yanı ise sözün mükemmel kullanımıdır. Bu da güzellik, sevgi ve dünyadaki cenneti yaratır. Nasıl kullanıldığına bağlı olarak söz sizi özgürleştirebilir ya da sizi bildiğiniz tutsaklığınızın çok ötesinde esareti altına alabilir. Söz öylesine güçlüdür ki bir söz milyonlarca insanın yaşamını değiştirebilir ya da yok edebilir. Yıllarca önce Almanya'da bir adam sözü kullanarak tüm ülke insanlarını manipüle etti. Sözünün gücüyle tüm ülkeyi dünya savaşına soktu. Çok sayıda insanı korkunç boyutlarda şiddet uygulamaya ikna etti. Bu adam sözle halkın korkularını harekete geçirdi. Büyük bir patlama gibi tüm dünyada öldürme ve savaş kol geziyordu. İnsanlar insanları yok etti. Çünkü her biri diğerinden korkuyordu. Hitler'in korku temelli inançlara ve anlaşmalara dayanan sözü asırlar boyunca hatırlanacaktır. İnsan zihni sürekli tohumların ekildiği verimli toprak gibidir. Tohumlar düşünceler, fikirler ve kavramlardır. Söz tohum gibidir ve insan zihni son derece verimlidir. Bir tohum, bir düşünce ekersiniz ve o büyür. Burada tek problem şudur. Genellikle bu verimli toprağa korku tohumları ekilir. Her insanın zihni verimlidir. Önemli olan oraya ne tür tohumun ekilip üretildiğidir. Hitler'i ele alalım. O etrafındaki zihinlere korku tohumları gönderdi. Bu tohumlar çok güçlü büyüdü ve kitlesel yok ediş başarıldı. Sözün olağanüstü gücünü anladığımızda ağzımızdan ne tür bir güç çıktığını da anlarız. Zihnimize ekilmiş bir korku ya da şüphe tohumu ardı ardına yaşam dramaları yaratabilir. Bir söz büyü gibidir. İnsanlar kara büyücüler gibi sözü kullanıyor, düşüncesizce kullandıkları sözle birbirlerine büyü yapıyor. Her insan bir büyücüdür. Sözümüzle bir insana büyü de yapabiliriz, onu büyüden de kurtarabiliriz. Fikirlerimizle sürekli insanlara büyü yapıyoruz. Örneğin bir arkadaşıma rastlıyorum ve aklıma gelen ilk düşüncemi ona söylüyorum. Ona, yüzündeki renk kanser olacak insanların yüzündeki renk gibi diyorum. Arkadaşım eğer sözümü dinlerse ve sözüme inanırsa sözümle anlaşma yapmış olur. Ve bir seneden daha az bir zamanda kanserden ölür. Bu sözün gücüdür. Ehlileştirme sürecinde ebeveynlerimiz ve kardeşlerimiz bizimle ilgili düşüncelerini düşüncesizce söylediler. Biz bu düşüncelere inandık ve bu düşüncelerle ilgili korkularla yaşadık. Bize yüzmede, sporda ya da yazmada iyi olmadığımız söylendiğinde bu sözlere inandık. Birisi bir kıza bakıp bu kız çirkin derse kız bu sözü duyar ve çirkin olduğuna inanır. Ve çirkin olduğu inancıyla büyür. Gerçekte ne kadar güzel olursa olsun, bu anlaşmayı yaptığı sürece çirkin olduğuna inanacaktır. Kız, çirkin sözünün büyüsü altındadır. Bir söz, dikkatimize çapı atarak zihnimize girebilir ve tüm inanç sistemini iyiye ya da kötüye doğru değiştirebilir. Bir başka örnek, aptal olduğunuza inanabilirsiniz ve bunu kendinizi bildiğiniz günden beri inanabiliyor olabilirsiniz. Bu anlaşma çok sinsice olabilir ve öyle şeyleri size yaptırır ki aptal olduğunuz konusunda iyice emin olursunuz. Yaptığınız her minik hatada bile keşke zeki olsaydım. Bunu yaptığıma göre gerçekten aptal olmalıyım diye düşünürsünüz. Zihin aptal çapasının inancı doğrultusunda size aptal olduğunuza dair sayısız kanıt sunar. Bir gün bir kimse zihninize yine bir başka sözle bir başka çapa atar. Bu aptal olmadığınıza dair bir çapadır. Bu insanın söylediğine inanırsanız yeni bir anlaşma yaparsınız. Sonuç olarak artık kendinizi aptal hissetmezsiniz ve aptalca davranamazsınız. Büyü bozulmuştur. Sadece sözün gücüyle. Ama aptal olduğunuza inanıyorsanız, birisi daha zihninize aptal olduğunuza dair bir çapa atarsa ve evet sen gerçekten tanıdığım en aptal insansın derse anlaşma daha da kuvvetli ve güçlü hale gelecektir. Sözlerinizin arı olması çok önemlidir. İlk anlaşma sözlerinizin arı kusursuz olmasıdır dedik. Şimdi impeccable sözcüğünün ne anlama geldiğini irdeleyelim. Impeccable günahsız demektir. Impeccable Latince günah anlamına gelen peccatus'tan gelir. Impeccable günahsız demektir. Dinler günah ve günahkarlardan bahseder. Şimdi günah sözcüğünün gerçekten ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. Günah, kendi doğana karşı yaptığın her şeydir. Kendi varlığına karşı hissettiğin, inandığın ya da söylediğin her şey günahtır. Herhangi bir şey için kendini yargıladığında veya suçladığında kendine karşı olmuş olursun. Günahsız olmak bunun tam zıttıdır. Saflık, arılık, yani impeccable, kendine düşmanca davranmaktır. Saflık, arılık, impeccable, kendine düşmanca davranmamaktır. Günahsız olmak demek, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek ama kendini yargılamamak ve suçlamamak anlamına gelir. Bu bakış açısıyla günah kavramı ahlaki veya dinsel bir şey olmaktan çıkar. Sağduyunun sesine dönüşür. Günah kendini reddedişle başlar. Öz reddediş işlediğiniz en büyük günahtır. Dinsel terimle öz reddediş, ölümcül günahtır. Çünkü kişiyi ölüme götürür. Günahsız olmaksa yaşama yöneliktir. Sözlerinizde günahsız olmak, sözleri kendinize karşı kullanmamaktır. Size aptal olduğunuzu söylediğimde, görünüşte bu sözü size karşı kullanmış olduğum izlenimini verir. Oysa gerçekte bu sözü kendime karşı kullanmış olurum. Çünkü size aptal dediğimde benden nefret edersiniz. Sizin benden nefret etmeniz benim için iyi değildir. Bu nedenle ben kızgınlık duyup kullandığım sözle size duygusal zehir akıttığımda bu sözü kendime karşı kullanmış olurum. Eğer kendimi seven biriysem bu sevgiyi davranışlarımla size de gösteririm. Ve size sarf ettiğim sözlerde sevgimi ifade ederim. Bu davranış benzer davranış tepkisi yaratır. Sizi seversem beni seversiniz. Size hakaret edersem bana hakaret edersiniz. Size şükran duyguları beslersem siz de bana benzer duyguları hissedersiniz. Size bencil davranırsam siz de bana karşı bencil davranırsınız. Sözümü sizin üzerinizde büyü yapmak için kullanırsam siz de büyünüzü üzerimde kullanırsınız. Sözünüzü özenli bir seçicilikte kullanmak, günahsız sözler kullanmak enerjinizin doğru kullanımıdır. Bu, enerjinizi sevgi ve gerçek olan yöne doğru kullanmak anlamına gelir. Kendinizle sözünüzde günahsız olacağınız doğrultusunda bir anlaşma yaparsanız, sadece bu niyette olmanız bile, İçinizde birikmiş olan duygusal zehirlerden arınmanız için yeterli olacaktır. Gerçek, sizin ağzınızdan dile geldiğinde sizi arındırır ve özgürleştirir. Fakat bu anlaşmayı yapmak zordur. Çünkü biz tam zıttı bir şekilde davranmayı öğrendik. Başkalarıyla iletişimimizde yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdik. Daha da önemlisi, kendimizle olan iletişimimizde de yalan söylüyoruz. Sözümüzde günahsız değiliz. Sözün gücü cehennemde tümüyle yanlış kullanılır. Sözü küfretmek, suçlamak, utandırmak, yok etmek için kullanıyoruz. Bazen sözü doğru kullandığımızda oluyor. Ama ne yazık ki sık değil. Genellikle sözü kendi bireysel zehrimizi akıtmak için kullanıyoruz. Kızgınlığımızı, kıskançlığımızı, çekememezliğimizi ve nefretimizi ifade etmek için. Söz saf büyüdür. Söz, biz insanların sahip olduğu en güçlü armağandır. Ve sözü kendimize karşı kullanıp duruyoruz. Sözle intikam planı yapıyor. Sözle dünyada karmaşa yaratıyoruz. Sözü ırklar, ülkeler, insanlar, aileler arasında nefret yaratmak için kullanıyoruz. Sözü o kadar sık yanlışa, kötüye kullanıyoruz ki Sürekli cehennem rüyasını yaratıp bu rüyada yaşamaya devam ediyoruz. Sözün kötüye kullanımıyla birbirimizi aşağıya doğru çekiyor, birbirimizi korku ve şüphe kıskacında hapsediyoruz. Söz büyüdür. İnsan sözü kullanma yetisine sahip bir büyücüdür. Sözün gücünü yanlış biçimde kullanarak sürekli kara büyü yaptığımız söylenebilir. Sözün büyü olduğunu farkında bile olmaksızın. Zeki ve iyi yürekli bir kadın tanıyorum. Kadının çok sevdiği bir kızı vardı. Bir gün kadın işten eve yorgun argın geldi. Kötü bir gün geçirmişti. Kendisini gergin hissediyordu ve baş ağrısı çekiyordu. İstediği tek şey sessiz, sakin bir ortamda biraz olsun dinlenebilmekti. Ama küçük kızı mutlu bir şekilde şarkı söylüyor, hoplayıp zıplıyordu. Küçük kız annesinin ruh halinden habersiz, kendi dünyasında, kendi rüyasında mutlu ve enerjikti. Kendisini çok iyi hissediyor, neşeyle avazı çıktığı kadar bağırarak şarkı söylüyor ve koltukların üzerinde hoplayıp duruyordu. Küçük kızın gittikçe yükselen tonda söylediği şarkı ve hareketliliği annesinin baş ağrısını iyice artırmıştı. Bir an geldi ve anne kontrolünü kaybetti. Kızgınlıkla küçük, güzel kızına bağırdı. Kes sesini, o çirkin sesini kes, sus ve otur. Gerçekte annesinin o anda herhangi bir sese karşı toleransı sıfırdı. Gerçek, küçük kızın sesinin çirkin olması değildi. Ama küçük kız annesinin sözüne inandı ve o anda kendisiyle bir anlaşma yaptı. Küçük kız o andan itibaren bir daha şarkı söylemedi. Çünkü sesinin çirkin olduğuna inanmıştı. Sesiyle insanlara rahatsızlık vermemeliydi. Okulda da içine kapanık, utangaç bir çocuk haline geldi. Derslerde bile şarkılara katılmıyordu. Hatta başkalarıyla konuşmakta bile zorlanıyordu. Yaptığı bir anlaşmayla küçük kız için her şey değişmişti. O artık sevgi ve kabul görmek için duygularını bastırması gerektiğine inanıyordu. Herhangi bir fikri işitip ona inandığımızda bir anlaşma yaparız. Ve bu anlaşma inanç sistemimizin bir parçası olur. Bu küçük kız büyüdü ve genç kız oldu. Ama sesi güzel olmasına rağmen bir daha şarkı söylemedi. Tek bir büyü onun hayatını derinden etkiledi. Tek bir söz onun birçok kompleks edinmesine yol açtı. Ve bu büyü ona, onu çok seven birisi tarafından yapıldı. Kendi annesi. Annesi sözünün çocuğu üzerinde nasıl bir etki yarattığının farkında bile olmadı. Kızının üzerinde kara büyü yaptığının farkında bile değildi. Anne sözünün gücünü bilmiyordu. Bu yüzden onu suçlamak gerekmez. Anne kendi annesinin, babasının ve diğerlerinin değişik yollarla kendisine yaptığı şekilde, öğrendiği şekilde davranmıştı. Sözün yanlış kullanımı nesilden nesile aktarılır. Benzer şeyleri kendi çocuklarımıza ne kadar sık yapıyoruz? Onlarla ilgili olumsuz birçok fikir beyan ediyoruz. Ve çocuklarımız kara büyüyü yıllarca taşıyor. Kara büyüyü bize yapanlar, bizi seven insanlar oluyor. Ama ne yaptıklarının farkında bile olmaksızın. Bu nedenle onları affetmeliyiz. Onlar ne yaptığını bilmiyor. Bir başka örnek. Sabah kendinizi çok mutlu hissederek uyanıyorsunuz. Kendinizi harika hissediyorsunuz. Aynanın önünde 1-2 saat kalıp özenle kendinizi güzelleştiriyorsunuz. Güzel ve mutlu bir şekilde caddede yürürken yakın bir arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz. Arkadaşınız sizi baştan aşağı süzerek şöyle diyor. Ne oldu sana böyle? Bu elbiseyi çok mu aradın? Sana hiç yakışmamış. Üzerinde kötü duruyor. Bu söz sizi cehenneme götürmek için yeterli oluyor. Belki arkadaşınız söylediği şeyleri sizi incitmek için söyledi ve incitti. Onun fikrini kabul ettiğiniz anda bu bir anlaşmaya dönüşür ve siz tüm gücünüzü bu anlaşmaya yöneltirsiniz. Bir fikrin kara büyüye dönüşmesi böyle olur. Bu tür büyüleri bozmak zordur. Büyüyü bozmanın tek yolu gerçeğe dayalı yeni bir anlaşma yapmaktadır. Gerçek, sözünüzde günahsız olmanız için gereken en önemli niteliktir. Kılıcın bir yanındaki yalanlar kara büyüyü yaratır. Diğer yanındaki gerçek, kara büyüyü bozacak güce sahiptir. Yalnızca gerçek bizi özgür kılacaktır. İkinci ayrım sonu.